Değerli dinleyenler, kısa bir aradan sonra Sayın Araştırmacı Yazar Mustafa Ersöz'le birlikte söyleşimize devam ediyoruz. Kendisi bize Big Bang'in oluşumunu ve Big Bang'in materyalist felsefeyi nasıl geçersiz kıldığını bizlere anlattı. Ve sadece bu büyük patlamanın bile Allah'ın yaratmasının çok açık bir delili olduğunu ve bunun dışında başka bir delil aramaya bile gerek olmadığını bize anlattı. Mustafa Bey, bundan sonra sorumuz vardı, ona devam edelim isterseniz. Bu patlama demiştik, rastlantısal bir patlama gibi basit bir patlama olabilir mi?
Kesinlikle olamaz. Zaten bilimsel veriler de bize bunu göstermekte. Şimdi öncelikle şunu ben belirtmek istiyorum. Evrenin başlangıcından bahsettik ve hep patlama kavramından bahsettik. Big Bang de gerçekten çok büyük bir patlama. Evrendeki bütün maddeyi ortaya çıkarmış bir patlama. Ve şuna dikkat etmek lazım. Bunu belki ilk bölümde vurgulama şansı olmadı. Big Bang'in özelliği şu. Big Bang ile birlikte evrendeki bütün madde ve zaman ortaya çıkmış oluyor. Madde ve zaman yaratılmış oluyor Big Bang ile beraber. Evet. Çünkü Big Bang'in öncesinde, yani bu büyük patlamanın öncesinde hiçbir şekilde bir madde yok. Evrendeki bütün madde Big Bang'e vardığımızda hepsinin, bütün galaksilerin, hepsinin, gezegenlerin ne kadar madde varsa bir iğne ucu kadar bir yere sıkıştığını görüyorsunuz.
Yani bu anlaşılır,
bu sonsuz
ama zaman...
çekim. Zaman da maddeyle beraber ortaya çıkan bir kavram. Yani madde olmadığı zaman, maddenin olmadığı durumda zamandan bahsetmek mümkün değildir. Çünkü zaman maddenin hareketlerini ölçtüğümüz kavramdır. Aslında bir boyuttur zamanda. Maddenin 3 boyutu vardır. 4. boyut da zamandır. Bu şekilde kabul edilir. Modern fizik bunu bu şekilde kabul eder. Dolayısıyla Big Bang ile birlikte hem madde hem de zaman yaratılmıştır. Big Bang'den önce madde yoktur, zaman da yoktur. Bu da önemli bir husustur. Buna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü materyalistler maddenin ve zamanın mutlak olduğunu düşünürler. Oysa ki gerçekte madde de zaman da Allah tarafından yaratılmıştır. Allah kesinlikle maddeye ya da zamana tabi değildir. Allah kesinlikle münezzehtir. Bu da aynı zamanda bizim kaderi anlamamızı da kolaylaştıran bir bilimsel gerçektir. Bunu da bir kenara not etmek istiyorum. Biz şimdi asıl konumuza dönelim. Big Bang bir patlama. Ama bu patlama rastgele bir patlama değil. Çünkü hepimiz biliriz, bir patlamadan, bir infilaktan bahsettiğimiz zaman sonuçta ortaya çıkan, bir patlama sonucunda ortaya çıkan manzara kesinlikle dağınıklıktır. Herhangi bir patlamayı düşünün, bir dinamit patlamasını düşünün, bir yere bir bomba atıldığını düşünün. Mutlaka sonuçta orada var olan madde düzensiz hale gelir, dağınık hale gelir. Her şey yıkılır. Varsa da bir düzen, patlama sonucunda yok olur. Oysa burada çok ilginç bir gerçek var. Big Bang bir patlama olmasına rağmen Big Bang'in sonucunda çıkan evrene baktığımızda çok büyük bir düzenle karşılaşıyoruz. Bugün uzayda çok büyük bir düzen var kainatta. Gök cisimleri arasında büyük bir ahenk var. Galaksilerin yapıları o şekilde. Güneş sistemleri var. Yıldız sistemleri var. Biz de bunun içinde bir tanesinde yaşıyoruz. Güneşimizin etrafında uyum içinde dönmekte olan 10 tane gezegen var. Bunların birisinin üzerinde yaşıyoruz. Sonuçta baktığımızda evrende çok hassas dengeler olduğunu görüyoruz. Ve büyük bir düzen olduğunu görüyoruz. Evreni tahayyül edebilmek için belki birkaç rakam vereyim. Bu da dinleyenlerimize yardımcı olabilir. Bizim içinde bulunduğumuz güneş sisteminin merkezinde güneş yer alır. Güneş bir yıldızdır. Orta büyüklükte bir yıldızdır. Güneş ise Samanyolu galaksisi adı verilen dev bir bütünün bir parçasıdır. Ve Samanyolu galaksisinde güneş gibi ve daha büyük yaklaşık 250 milyar yıldız yer almaktadır. Düşünün, güneş gibi 250 milyar tane daha yıldız sadece Samanyolu galaksisinin içinde. Ve şuna dikkat etmek lazım, Samanyolu galaksisi gibi evrende başka galaksiler de vardır ve bunların rakamı da 200 milyar olarak hesaplanmaktadır. Yani Samanyolu galaksisi kadar 200 milyar galaksi daha yer almaktadır. Bunların arasındaki boşluk bizim aklımızın alamayacağı kadar büyük, tahayyül edemeyeceğimiz kadar büyük bir boşluktur. Fakat tüm bu sistemlerin içinde belirli bir düzen vardır. Galaksilerin belirli şekilleri vardır. Spiral galaksiler, eliptik galaksiler gibi sistemlere ayrılır. Bütün bunların hepsi büyük bir uyum içindedir. Bu nasıl ortaya çıkmıştır? Big Bang sonucunda patlamayla her şeyin dağılıp gitmesi gerekirdi. Oysa galaksiler, sistemler, güneş sistemleri, gezegenler, bunlar ortaya çıkmıştır. Şimdi bunu düşünmek lazım. Bu bilim adamlarını da düşündürmüş bir soru. Örneğin konuşmamızın ilk bölümünde Fred Hoyle'dan bahsetmiştik. İngiliz astronom. Fred Hoyle da bu konuyu incelemiş bir insan. Uzun süre Big Bang'e karşı çıkmış bir insan. Fakat daha sonra Big Bang'i benimsemiş ama Big Bang'in ardındaki bu gizemi de araştırmış bir insan. Bakın Sir Fred Hoyle bu konuda şöyle söylemiş. Onun sözlerini okuyorum. Big Bang teorisi evrenin tek ve büyük bir patlama ile başladığını kabul eder. Ama bildiğimiz gibi patlamalar maddeyi dağıtır ve düzensizleştirirler. Oysa Big Bang çok gizemli bir biçimde bunun tam aksi bir etki meydana getirmiştir. Maddeyi birbiriyle birleşecek ve galaksileri oluşturacak hale getirmiştir. Bakın burada bilim adamının tespiti var. Big Bang bir patlama olmasına rağmen düzen meydana getirmiştir. Bu elbette ki bizlere bunun rastlantısal bir patlama olmadığını gösteriyor. İsterseniz biraz daha yakın inceleyelim bunu. Big Bang'deki bu düzeni, Big Bang'deki bu hassas dengeyi biraz inceleyelim.
Lütfen.
Şimdi şunu düşünmek lazım. Big Bang, evrenin bütün maddesini içinde bulunduran bir noktanın patlaması. Burada tabii ki o anı düşünürseniz sıfır anı derler bilim adamları buna. Sıfır yani patlama anı. Orada çok muazzam bir çekim gücü var. Çünkü bütün evrenin maddesi ne kadar evrende yıldız varsa, gök cismi varsa bütün bunların maddesi tek bir noktaya toplanmış ve bu noktanın patlaması. Şimdi eğer sonsuza yakın bir çekim gücü var burada. Eğer bu patlama yeterince kuvvetli olmasaydı o denli yoğun bir çekim gücü tekrar kendi içine kapanacaktı.
Yani patlamadan söz edemeyecekti.
Patlamadan söz edemeyecekti. Patlama hemen arkasından tekrar kendi içine çökecekti. Çünkü muazzam bir çekim gücü. Eğer o çekim gücünü yenebilecek kadar kuvvetli olmasaydı patlama kendi içine çökecekti ve evren yine var olmayacaktı. Biz de var olmayacaktık muhtemelen. İkinci husus, eğer patlama gerektiğinden fazla kuvvetli olsaydı, gerektiğinden daha şiddetli olsaydı, şu anki olduğundan daha şiddetli olsaydı, o zaman bu sefer evren içine çökmeyecekti. Fakat evreni oluşturan madde öyle bir dağılacaktı ki bir daha bunların bir araya gelmesi ve gök cisimlerini, yıldızları, galaksileri, gezegenleri oluşturması mümkün olmayacaktı. Evren tamamen bir kaos. Boşlukta gezen atomlardan oluşan bir kaos olacaktı. Hiçbir şekilde bunun içinde bir hayatta meydana gelemeyecekti. Şimdi bilim adamları bunu hesaplamışlardır. Yani Big Bang'deki bu hassas denge acaba ne kadar? Çünkü biraz daha az kuvvetle patlasa olmaz. Biraz daha fazla kuvvetle patlasa yine olmaz. Acaba bu denge ne kadardır? Bunu hesaplamışlardır. Ve ortaya gerçekten çok ilginç bir rakam çıkmıştır. Big Bang'deki patlamanın dengesi eğer milyar kere milyarda bir bile farklı olsa evren ortaya çıkamayacaktır. Bakın milyar kez milyar. Bu kadar büyük ihtimalin içinde sadece tek bir ihtimal vardır. Big Bang'in doğru bir hızda patlaması için ve bu ihtimal gerçekleşmiştir. Bu elbette yani, bir tesadüf değil.
Böyle bir ihtimal denemez herhalde.
İhtimal denemez. Yani bu kadar farklı ihtimalin içinden tek doğru gereken güç gerçekleşmiştir. Orada Big Bang'in gereken gücü, gereken şiddeti gerçekleşmiştir. Bu elbette bir tesadüf olamaz. Evet. Bakın burada bu konuda yine araştırma yapan bir bilim adamından alıntı aktarmak istiyorum. Paul Davies, ünlü bir astronom. Bugün evet. Batı dünyasında pek çok kitabı olan bu konularda. Hatta Türkçe'ye çevrilen Tanrı ve Fizik isimli bir kitabı vardır. Bu bilim adamı evrendeki dengeyi inceler ve bu dengenin tesadüf olamayacağı sonucuna varır. Şimdi bunun bir sözünü aktarmak istiyorum Paul Davies'in. Bu Big Bang'in patlamasındaki şiddetle ilgili. Aynen şöyle söylüyor. Hesaplamalar evrenin genişleme hızının çok kritik bir noktada seyrettiğini göstermektedir. Eğer evren biraz bile daha yavaş genişlese çekim gücü nedeniyle içine çökecekti. Biraz daha hızlı genişlese kozmik materyal, yani bütün evreni oluşturan materyal tamamen dağılıp gidecekti. Bu iki felaket arasındaki denge çok iyi hesaplanmıştır. Eğer patlama hızının belirli bir hale geldiği zaman da bu hız gerçek hızından sadece milyar kez milyar kadar bile farklılaşsaydı bu dengeyi yok etmeye yetecekti. Yani biraz önce söylediğimiz hususu belirtiyor. Ve şöyle devam ediyor. Dolayısıyla evrenin patlama hızı inanılmayacak kadar hassas bir kesinlikle belirlenmiştir. Bu nedenle Big Bang herhangi bir patlama değil, her yönüyle çok iyi hesaplanmış ve düzenlenmiş bir oluşumdur.
Bakın sorduğumuz herhangi bir patlama çok değil, net bir cevap
çok iyi hesaplanmış. Peki kim bunu hesaplamış? Big Bang varken hiçbir canlı yok. Bildiğimiz hiçbir canlı yok.
Yani doğadan da bahsetmek mümkün değil.
Doğadan bahsetmek mümkün değil. Sadece evreni yaratan tek bir yaratıcı.
Zamanın üstünde olan.
Zamanın, maddenin üstünde hepsinden münezzeh olan, hepsinden bağımsız olan tek bir yaratıcı. İşte burada yine Yüce Allah'ın sonsuz kudretini, yaratışındaki sanatı ve ihtişamı görüyoruz.
Evet.
Aynı şekilde bir başka dergi bu konuda bir örnek vermiş. Science dergisi bu konuda yayınlanmış bir makale var Science dergisinde. Ve Science dergisindeki makalede bu evrendeki dengeyi anlattıktan sonra, patlamadaki dengeyi, şöyle bir örnek vermiş. Big Bang'in patlamasının dengesi, bir kalemi sivri ucu üzerinde 1 milyar yıl sonra da durabilecek biçimde yerleştirmeye benzer. Üstelik evren genişledikçe bu denge daha da hassaslaşmaktadır. Bakın, bir kalemi siz sivri ucu üzerine koyacaksınız ve 1 milyar yıl boyunca orada duracak. Bu ne kadar imkansızsa, rastlantılarla bunun olması imkansızsa, bu ne kadar bir mucize ise, işte evrenin oluşumu da böyle bir mucize.
Evet. Şimdi değerli dinleyenlerimiz, zaten şu çok ince hesapla evrenin kendi kendine patlayamayacağını ve bu hassas dengenin ancak ve ancak bir yaratıcı tarafından oturtulabileceğini bilir. Peki biz Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili herhangi bir işareti rastlıyor muyuz?
Tabii ki. Zaten bu konunun çok önemli yönünden bir tanesi de bu. Biz şimdi konuşmamızın başından beri büyük patlama teorisinden bahsettik. Bu 20. yüzyılda bilimin vardı bir nokta. Fakat Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah'ın vahyettiği Kur'an'da zaten bunların haber verilmiş olduğunu görüyoruz. Bilimin hiç haberi yokken, bilim dünyasının haberi yokken bundan bunların haber verilmiş olduğunu görüyoruz. İsterseniz o konuda kısaca değinelim. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim 7. yüzyılda vahyedildi peygamberimize. Ve o dönemde Arapların bilim anlayışı, o dönemdeki dünyanın bilim anlayışı çok geriydi. Hatta dünyanın düz olduğu zannediliyordu. Gökyüzünün bir takım sütunlarla ayakta durduğu zannediliyordu. Pek çok hurafe türemişti. İnsanlar gökyüzünü gözlemleyemedikleri için çeşitli batıl inançlara sahiptiler. İşte Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bütün bu batıl inançları reddetti. Aksine insanlığa dünyanın ve evrenin gerçek mahiyetini bildirdi. İşte burada baktığımızda, yine Kur'an-ı Kerim'de gökyüzüyle, evrenle ilgili ayetlere baktığımızda da Big Bang teorisinin ancak yeni ulaştığı bir takım gerçeklerin haber verildiğini görüyoruz. Örneğin en önemli husus evrenin yoktan yaratılmış olması. Bu çok önemli bilimsel gerçek. Bunu bilim dünyası 20. yüzyıla kadar kabul etmiyordu. Bilakis evrenin durağan olduğu, sonsuzdan beri geldiğine dair bir inanç vardı. Bakın, fakat bu gerçek En'am suresi 101. ayette "O Allah gökleri ve yeri yoktan yaratandır" şeklinde bu ifadeyi açıklamıştır. Göklerin ve yerin yoktan yaratıldığı, yani yok iken var edildiği burada çok açık bir şekilde ifade edilmiş. Yine Big Bang'de ortaya çıkan bir gerçek, yani bütün kainattaki maddenin bitişik iken ayrılmış olması. Bu da yine Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresi 30. ayetinde şöyle buyurulmuştur bu konuda. "O inkar edenler görmüyorlar mı ki başlangıçta göklerle yer bitişikken biz onları ayırdık." Bakın burada da gök ve yer, yani bütün yer, göklerle yer bütün kainatı ifade etmektedir. Demin bunların Paul, bitişikken ayrılmış olması.
Demin Paul Davies'in kozmik materyal mi dediği?
Kozmik materyal dediği.
Evet.
Yani evreni oluşturan bütün madde yine ayet-i kerimede işaret edilmiş. Bitişikken ayrılmış. Evet. Allah bu şekilde yaratmış. Aynı şekilde bir başka husus daha konuşmamızın başında değinmiştik. Astronom Edwin Hubble'ın bulgusu, yani evrenin genişlemekte olduğu. 20. yüzyıla kadar kimsenin bilmediği bir şeydi bu. Fakat Zariyat suresi 47. ayette aynen şöyle buyurulmuş. "Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz." Bakın Kur'an-ı Kerim'de evrenin genişlemekte olduğu da yine bundan 14 asır önce haber verilmiş. Bütün bunlar tabii ki Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri. Çünkü Allah tarafından vahyedilmiş ilahi bir kitap ve Allah tüm kainatın yaratıcısı, sahibi olduğu gibi bununla ilgili bilgileri de, kainatla ilgili en doğru bilgileri de bizlere Kur'an-ı Kerim'de aktarmış.
Evet. Biz peki bilim bize Big Bang'in çok rastlantısal bir şey olamayacağını, hatta hiç ihtimal olmadığını çok net bir şekilde vurguluyorken, ayrıca Rabbimizin kitabı Kur'an-ı Kerim'de de bu kadar açık ayetlerin işaretiyle Big Bang hadisesi vurgulanıyorken, bunun karşısında ne tür fikirler gelişebiliyor?
Bunun karşısında ciddi bir şekilde ortaya konmuş bir fikir yok. Yani bugün bilim dünyasında Big Bang çok ciddi bir şekilde kabul görmekte. Çünkü bilimsel deliller bunu gösteriyor. Bazı bilim adamları Big Bang'i kabul edip fakat yaratılışı kabul etmemek için bir takım çırpınmalarda bulunuyorlar. İşte Big Bang'de madde nasıl yoktan var oldu? Yoktan var olmayıp da başka bir şekilde oluştuğunu iddia ediyorlar. Fakat bunların hiçbiri ciddi bir kabul görmüyor. Çünkü hepsi spekülasyona dayalı. Hiçbir bilimsel delile dayanmıyor. Hatta ortaya atılan bu konudaki teorilerde, konuşmamızın başında söylemiştik mesela açılır kapanır evren modeli gibi teoriler zaten çürümüş durumda. Big Bang ile maddenin yoktan yaratıldığı, evrenin yoktan var olduğu çok açık bir şekilde aslında kabul ediliyor.
Mustafa Bey, ayrıca Big Bang öncesi dönemde veyahut da maddenin daha oluşma aşamasına gelmeden, o ilk patlamadan hemen sonrası hakkında ve onun öncesi hakkında fiziğin, bilimin daha doğrusu konuşabileceği alanlar sınırlı olmalı herhalde.
Evet.
Çünkü bilimin bir sahası var.
Tabii ki. Bu yani, metafizik bir aslında durum. Ya Big Bang öncesi tamamen metafizik. Maddenin olmadığı, metafizik madde ötesi demektir.
Evet.
Maddenin olmadığı, zamanın olmadığı, tek mutlak gerçeğin yaratıcı Allah olduğu bir durum. Şu an içinde zaten o şekildedir. Maddeyi Allah, maddeyi ve zamanı bir yaratık olarak var etmiştir. Allah'a bağımlı olarak vardır. Hı hı. Big Bang öncesine baktığımızda bunu daha net kavrayabiliyoruz.
Bizim açımızdan doğru. Fakat yani bilim, daha doğrusu bilimin gösterdiği işaretlerle biz bunu görebiliyoruz. Fakat onun öncesi hakkında, Allah'ın dışında daha farklı bir mantık, bilimsel olduğunu ileri sürdükleri bir mantık ortaya sürdüklerinde bunun bilimsel olmadığı ortadadır, değil mi? Çünkü bilimin alanına girmez öyle bir fikir ileri sürmek.
Tabii ki girmez. Yani zaten maddenin kendi kendine yoktan var olma, vardan yok olma gibi özelliği yok. Madde mutlaka yaratılmakla meydana gelir. Yani madde kendi kendine bir var bir yok olmaz. Çünkü Big Bang'de maddenin yok iken var hale geldiğini görüyoruz. Bu maddenin kendi özelliği değil.
Evet.
Bu açık bir şekilde yaratılış. Madde ötesi, madde üstü bir kudretin maddeyi yaratmış olduğunu görüyoruz. Bu da yani bilim bizi bu noktaya getiriyor. Ve buradan sonra baktığımızda da çok açık bir şekilde Allah'ın yaratılışının ispat edildiğini görüyoruz.
Evet.
Şimdi ben hep evrenin şeyinden bahsettik. Sisteminden, evrenin kökeninden, Big Bang'den bahsettik. Son olarak birkaç dakika da vaktimiz varsa eğer şeyden bahsetmek istiyorum. Şu an içinde yaşadığımız güneş sisteminden.
Buyurun.
Çünkü biliyorsunuz evren çok büyük fakat biz bunun küçük bir parçasında yaşıyoruz. Ama evrenin her detayı, evrendeki her gök cismi özel bir şekilde tasarlanmış. Bunu Paul Davis, ünlü astronom, biraz önce bahsettik. Kozmik tasarım olarak ifade etmekte. Kozmik tasarım. Yani bütün kainatın tasarlanmış, özel bir şekilde yaratılmış olması. Şimdi biz bunu kendi güneş sistemimize baktığımızda da görüyoruz. Güneş sistemi biliyorsunuz merkezinde güneş var. Orta büyüklükte bir yıldız. Güneşin ardında gezegenler var. Önce Merkür, daha sonra Venüs, Dünya, Mars bu şekilde devam ediyor ve 10 tane gezegen var. Şimdi insanlar düşünebilir. Acaba niçin Güneş'in ardında bu kadar gezegen var ve bir tanesi Dünya? Bunun hikmeti nedir şeklinde. Ya da Güneş sisteminde Dünya'dan büyük gezegenler var. Örneğin Jüpiter gezegeni var ki Dünya'dan kat kat, yüzlerce kat daha büyük. Bütün bunların acaba hikmeti nedir? Niçin yaratılmış, bu şekilde düşünebilirler? Kuşkusuz bizim bileceğimiz ve bilemeyeceğimiz pek çok hikmeti olabilir. Ama bilim adamları bu konuda da bazı gerçeklere ulaşmışlardır. Örneğin şu ortaya çıkmıştır. Tek bir örnek vermek istiyorum. Jüpiter gezegeninin Dünya'nın güvenliği açısından çok önemli bir fonksiyon üstlendiği ortaya çıkmıştır. Bakın, Jüpiter gezegeni Dünya'dan birkaç Mars'tan sonra gelen gezegen. Dünya, Mars ve Jüpiter.
Evet.
Dev bir gezegen. İlk bakıldığında Dünya ile ne ilgisi var diye düşünebilir insan. Halbuki hesaplamalar Jüpiter'in Dünya'yı koruma gibi bir işlev üstlendiğini göstermiştir. Bu konuda bir yine bilim adamından alıntı okumak istiyorum. Bir Amerikalı astronom, George Wetherill isimli bir astronom. Jüpiter ne kadar özel diye bir makale yazmış. Ve bakın aynen şöyle bahsediyor bu konudan. Jüpiter'in bulunduğu yerde eğer bu büyüklükte bir gezegen var olmasaydı, Dünya gezegenler arası boşlukta gezinen meteorlara ve kuyruklu yıldızlara yaklaşık 1000 kat daha fazla hedef olurdu. Eğer Jüpiter olduğu yerde olmasaydı, şu an biz de Güneş sisteminin kökenini araştırmak için var olamazdık. Bakın ne kadar ilginç. Jüpiter bulunduğu yer itibarıyla Dünya'ya gelen meteorları, yani göktaşlarını, kuyruklu yıldızları Dünya'dan başka bir tarafa doğru yönlendiren ya da kendine çeken bir özelliğe sahip. Jüpiter sayesinde, gezegenin çünkü çok büyük olduğu için büyük bir çekim gücü var. Dünya'ya isabet etme ihtimali olan meteorların çok büyük bir bölümü Jüpiter tarafından çekiliyor. Ve böylece Dünya korunmuş oluyor. Ve bakın diyor, 1000 kat daha fazla hedef olurdu. Eğer Jüpiter olmasa 1000 kat daha fazla hedef olurdu. Bu da zaten Dünya'nın darmadağın olması demek. Dünya'ya sürekli meteorların isabet etmesi demek. Ve zaten bunun sonucunu da söylüyor. Eğer Jüpiter olmasaydı biz de var olamazdık diyor.
Evet.
Çünkü bu kadar fazla gök cisminin çarpıp isabet ettiği bir dünya, sürekli felaketlerin yaşandığı bir dünya olurdu. Böyle bir dünyada yaşam da kurulamazdı, medeniyet de kurulamazdı. İşte bu örnek dahi bizlere gökyüzündeki planı, tasarımı daha açık bir ifadeyle yaratılışı gösteriyor.
Evet.
Allah tüm kainatı yaratmıştır sonsuzdan, hiç yokluktan yaratmıştır. zaman ve maddeyi yaratmıştır. Dahası bütün kainatı hem insan yaşamına hem de diğer tüm hikmetlere uygun bir şekilde, bilinçli bir şekilde tasarlamış, yaratmış, kusursuz bir şekilde var etmiştir. Bugün bilimin de 20. yüzyıl biliminin, 21. yüzyıla vardık artık, gösterdiği nokta bize budur. Bunun aleyhindeki fikirler ise şimdiye kadar materyalizm gibi bir takım ortaya atılan fikirlerin zaten aldatıcı olduğu, bir bilimsel temeli olmadığı da ortaya çıkmış durumdadır.
Evet. Sayın Mustafa Ersöz, biz biliyoruz ki dünyamızı koruyan daha pek çok dengeler var. Evrenin başlangıcından ilk patlamadan bu ana kadar geçen aşamaları ve bunun bilimsel delilleriyle yaratılışı bize gösterdiğini burada anlattınız. Size çok teşekkür ediyorum.
Ben son olarak dilerseniz bir Kur'an ayeti okumak istiyorum bu konuda. Şimdiye kadar bilimsel delillerinden bahsettik, kainatın yaratılışından bahsettik. Allah Kur'an-ı Kerim'de bir ayette şuurlu bir insanın, bir Müslümanın bu konuları nasıl incelemesi, neler düşünmesi gerektiğini de bizlere anlatmış. Bakın Ali İmran suresi 190-191. Ayetlerde Allah şöyle buyuruyor: "Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Derler ki, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru." Gerçekten bizim için gerekli olan da bu şekilde düşünmektir. Allah'ın yarattığı varlıklar üzerine düşünmek ve Allah'ın kudretini, Allah'ın sonsuz sanatını anlamak, kavramak ve Allah'a şükretmektir.
Size çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Değerli dinleyenler, Bir Yaratılış Gerçeği programının sonuna geldik. Bir dahaki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.